Ayrım 3.
Babamı kim vurdu? Dedi. Uşak duraksadı. Bilmiyorum. Ne zaman vurdular? Bilmiyorum. Nerede vurdular ki? Bilmiyorum. Kezban acı acı gülümsedi. İyi dedi, ben öğrenirim. Uşak sanki katilmiş gibi utanıyordu. Döndü. Arkasına bakmadan uzaklaştı. Kezban babasının ölüsüne yine dik dik baktı. Başucuna geçti, oturdu. Elini sürmeye çekiniyordu. Başını ellerinin arasına aldı. Sökülmeyen bir hıçkırık boğazına tıkanıyor, soluk alamayacak gibi oluyordu. Gözyaşları sanki kurumuştu. Köylüler gelinceye kadar öyle durdu. Hacı Durmuş halkın başındaydı. Hepsinin gözleri yaşlıydı. Nalbant İsmail inledi. Kalk kızım. Kezban derin bir uykudan uyanır gibi doğruldu. Köylüler taze ağaç dallarından yapılmış bir sedye getirmişlerdi. Hepsinin yüzünde ağır bir baş eğişin sessizliği mermerleşmişti. Muhtar, Allah rahmet eylesin, dedi. Kimse kımıldayamıyordu. Herkesin gözleri Kezban'daydı. Hacı Durmuş, ne duruyoruz ki, diyerek sedyeyi tutan genç köylülere baktı. Allah rahmet eylesin. Katiller, öğleye yetiştirelim. Kim vurmuş ki? Sormak gerek mi? Kimin kime karşılık verdiği belli olmuyordu. Hacı Durmuş eski arkadaşının ölüsünün kollarından tuttu. Ayaklarından gençler kaldırdılar. Sedyeye uzattılar. Hacı Durmuş eğildi. Ölünün alnından ta yaranın üzerinden öptü. Öcünü kim alacak diye bağırdı. Herkes önüne bakıyordu. Hava bulutluydu. Bu sessiz alay Esoğlu'nun çiftliğinden çıktı. Kimse ağzını açamıyordu. Çiftliğin adamları ortada yoktu. Kezban tek bir kız arkadan geliyordu. Yolda rast gelenler ne oldu ki diye soruyorlar. Cenazeyi görünce bir karşılık bekliyorlar. Fatih hacıklarını okuyup geçiyorlardı. Öğleden önce köye girmişlerdi. Bütün kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar cami avlusundaki büyük çınarın çevresine toplanmış, ellerinde yağlıklar ağlıyorlardı. Yalnız Kezban ağlamıyordu. Gömmeyi ikindiye bıraktılar. Cenazeyi yıkamak için eve götürmek istiyorlardı. İmam olmaz dedi. Niçin der gibi yüzüne baktılar. Yörük Hoca şehittir diye haykırdı. Şehit yıkanmaz. Şehidin elbisesi üzerinden soyulmaz. İkindi namazından sonra bu şehit mezarlığa götürüldü. Bütün köy hazırdı. Güneş ara sıra bulutların arasından ağlar gibi görünüyor, çiseleyen yağmurun içinden uzak, belirsiz gök kuşakları çıkıyordu. Hıçkırıklar sustu. Yalnızca kapanan mezarın kürek kürek atılan toprakları boğuk, gizli bir yakınma gibi duyuldu. Köy yas içindeki Kezban'ı düşünüyordu. O ne olacaktı? Yakını, akrabası yoktu. E verelim diyorlardı. Yörük Hoca'nın ölümünden daha bir ay geçmemişti. Hacı Durmuş öksüz kalan kızı evine çağırdı. Ona bin dereden su getirerek evlenmesi gerektiğini anlattı. Ama Kezban soğukkanlılıkla ''Amca ben babamı vuranı hükümete tutturmadan kocaya varmam.'' dedi. ''Hangi hükümete kızım? Kasabadaki? Orası Esoğlu'nun elindedir. Onun sözünden çıkmaz. Çıkar, hak yerini bulur.'' Bulmaz kızım. Ben buldururum. Nasıl gidersin? Ne dersin? Kezban bir erkek gibi elini kalçasına dayamış saldıracak gibi duruyordu. Ama yüzü gözleri son derece sakindi. Yavaş yavaş yapacağını anlattı. Mutlaka babasına kimin kurşun attığını arayıp bulacaktı. Sonra bu katili hükümete verecek, astıracaktı. Ama Hacı Durmuş ümitsizdi. Adliye iki kapılıdır. Birisinden girilir, öbüründen çıkılır diyordu. Hem güvenlik yetkilileri Esoğlu'nun en baş adamlarıydı. Mümkün değil onun hizmetçilerini hapsetmez, her suçunu görmezlikten gelirlerdi. İhtiyarın baş eğişi kıza garip göründü. Başını yukarı kaldırdı. Amca ben ahımı kimse de bırakmam, dedi. Başka bir karşılık beklemeden dışarı çıktı. Esoğlu öksüz kalan Kezban'ın güzelliğini zaten biliyordu. Şimdi ona hep... Babasını eşkıyalar vurdu. Çok acıyorum. Kimsesiz kız ne yapacak? Ben Yörük Hoca'yı çok severim. Bu zavallı adamın hatırı için onu Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle almak isterim diye haberciler gönderiyor. Kezban'dan ne evet ne de hayır karşılığını alabiliyordu. Babasını vuran eşkıyalar kimlerdi? Çiftlik kahyası ağzından kaçırmamış mıydı? Zaten orada kim öldürülürse suç vücudu olmayan eşkıyaların üzerine atılıyor, soruşturma filan güme gidiyordu. Kezban asıl katilin Esoğlu olduğunu imanı gibi biliyordu. Ama asıl vuranı yakalattırıp onun desteklediğini söyletecek, ikisini dar ağacında sallandıracaktı. Ya sallandıramazsa? Bu durum aklına gelince dişlerini sıkar, gözlerini küçültür, dik dik önüne bakar, dalar giderdi. Bir aydır artık sürüsünü kendi gidiyor, inekleriyle, koyunlarıyla, keçileriyle her gün dağa gidiyordu. Kimseyle konuşmaz olmuştu. Bazı zamanlar Esoğlu'nun otlaklarına kadar uzanır, onun çobanlarına hep babasının nasıl vurulduğunu sorardı. Bu çobanların içinde bir deli Mustafa vardı. Aptal olduğu için askeri almamışlardı. Aptallığı bütün ovaca bilinirdi. Bir gün Kezban koyunlarını gölgelendirdiği ormanın alanından geçen bu adama rast geldi. Seslendi. Mustafa, Mustafa! Aptal durdu. Şaşkın şaşkın etrafa baktı. Kezban'ı görünce güldü, yılıştı. Nereye gidiyorsun ulan? Hiç, gelsene buraya. Gelmem, gel gel. Aptal hızla yürüdü, uzaklaşacaktı. Kezban uzandığı yerden kalktı, koştu, aptalı tuttu. Sarı köpek havlamaya başlamıştı. Mustafa'yı ısırmaya çalışıyordu. Gel diyorum ulan. Ne diyeceksin? Bana biraz kaval çalıver. Çalmam. Çalarsın, çalmam. Ben de seni bırakmam. Aptal çocuk gibi yüzünü buruşturdu. Dudaklarını büktü. Ağlamaya başladı. Ama Kezban onu okşadı. Zavallının saçı sakalına karışmıştı. Parça parça mor fistanının altından bol kıllı göğsü görünüyordu. Kezban, sana ceviz sucuğu vereceğim, dedi. Aptal birdenbire sustu. Elleriyle gözlerini sildi, sırıttı. Vir hele. Gel ki vireyim. Vir hele. Kezban aptalı kolundan tuttu. Oturduğu yere getirdi. Çök bakayım, dedi. Aptal sırıtıyor, ne söylerse yapıyordu. Bağdaş kurdu. Pis kuşağına kavalını bir silah gibi sokmuştu. Kezban torbasını açtı. Çıkardığı tatlı sucuktan bir parça kopardı, aptalı uzattı. Zavallı bu parçayı alır almaz hiç çiğnemeden yuttu. Daha istiyor musun? İstiyorum. Ama benimle yarenlik eder misin? İderin. Al öyleyse. Bir parça daha koparıp verdi. Kaç yaşındasın Mustafa? Bilmem. Anan baban var mı? Yoo. Sen nerede yatarsın? Ahurda. Hangi ahurda? Çiftliğin ahurunda. Kezban'ın gözleri parladı. Sucuktan bir parça daha koparıp aptala verdi. Köpek de karşılarına oturmuş, sanki ne konuştuklarını anlamak istiyor gibi dikkatli dikkatli yüzlerine bakıyordu. Sizin çiftliğe eşkıya gelmiş. Yalan. Gelmiş. Kumdereli yörük hocayı vurmuşlar. Aptal biraz düşündü. Yalan dedi. Öyleyse yörük hocayı kim vurdu? Söylemen. Niçin söylemezsin ulan? Kahya uyardı. Sakın bu herifin burada vurulduğunu kimseye demeyin dedi. Yalan. Elim Allah yalan. Aptal kızdı. Ben buranı gözümle gördüm dedi. Eşkıya değil mi? Değil be. Kimdi? Kahya'nın kardeşi. Kezban sucuktan daha büyük bir parça kopardı. Aptalın ağzını eliyle sokarak sordu. Doğru mu söylüyorsun? Elim Allah. Yalan ulen. Elim Allah. Niçin vurdu ki? Aptal kendini unutmuş, hem sucuğu yiyor hem söylüyordu. Aa dedi. Ne dedi? Ona şu herifi git vur dedi. Sen gördün mü? Gördün. Nasıl oldu? Di hele. Yörük hoca evin kapısında ağayla sövüştü. E di hele. Sonra kalktı. Atına bindi gitti. Sonra aa. Hey Zeynel yetiş şu herifi gebert diye haykırdı. E sonra... Zeynel ağasının odasına koştu. Tüfeğini aldı. Hocanın arkasından çıktı. Sen o zaman neredeydin? Ahırın önünde gübreleri açıyordum. Sonra ne oldu di hele. Ben kapıya koştum. Daha hoca yaklaşmamıştı. Zeynel hey hoca geri dön. Ağa paranı verecek diye bağırdı. Hoca geri döndü. Yine çiftliğin kapısına geliyordu. Zeynel arkasına sakladığı tüfeği birdenbire çıkardı. Omzuna koydu. Nişan aldı. Bum. Yörük hoca düştü. Sonra aptal yine sucuktan istedi. Kezban elinde kalan son parçayı da uzattı. Dudakları, elleri titriyordu. Bu olay hemen gözünün önüne geliverdi. Sanki babasının kıratından yuvarlanışını görüyordu. Aptal gevezeleniyor, ölüyü onu sırtına yükletip gübrelerin arasına attırdıklarını söylüyordu. Pireler. Aşk filan değil. Hani şu rastlantı dediğimiz, tarihi yapan, mutlulukları yaratan, yuvaları kuran belirsiz el yok mu? İşte o. Beni Rosemeyer'le birleştirmişti. 20 yaşında ya vardım ya yoktum. Küçücük köpeğim Koton'la İzmir'in ikinci sınıf otellerinden birinde oturuyordum. Bir gün karşımdaki odaya iri, mavi gözlü, sarı saçlı bir Fransız kızı geldi. Kederli olduğu yüzünden belliydi. Otelciye kim olduğunu sordum. Paris'ten bir Ermeni doktorunun peşine takılmış, doktorun ailesi kabul etmemiş, kovmuşlar. Zavallı, şimdi memleketine dönmek için vapur bekliyor, dedi. İnsanın 20 yaşındayken kalbi ne faaldir. Ben bu basit serüveni hayalimde büyüttüm. Ağlamaktan kızarmış, iri mavi gözlü kızcağızın acılarını, üzüntülerini yaşamaya başladım. Galiba vapurdan daha çok para bekliyordu. Çünkü gizlice takip ettiğim için görüyordum ki her gün Fransız postanesine gidiyor, mektup soruyor. Merdivenlerde, koridorlarda karşı karşıya geldikçe birbirimize dikkatli bakmaya, sonra bonjour, bonjour demeye başladık. Nihayet bir hafta içinde dost olduk. Bana başına gelenleri ağlayarak anlattı. Teselli verdim. Hayatın felsefesini yaptım. Hiç de toy bir kız değildi. Her şeyi biliyordu. Realistti. Fakat namusuna pek büyük kıymet veriyor. Sakin bir ev kadını olmasını her hayali mutluluğa tercih ediyordu. Güya ben de onun gibi sessizliği seviyordum. Bir ay geçmeden anlaştık. Paris'teki ailesinden para geldiği halde gitmedi. Benimle birleşti. İkinci kordonun arkasında küçük bir apartman kiraladık. Ah bu serbest evlilikler. O kadar mutlu olmuştum ki. İçimde kapalı kalmış çılgın bir sevinç kumrusunun dem çekerek çırpındığını duyuyordum. Rose gerçekten hiç sokağı gezmeyi sevmiyordu. Sabahtan akşama kadar evin işleriyle uğraşıyor, durmak, dinlenmek bilmez bir hırsla her tarafı, her şeyi yıkıyordu. Temizlik merakını adeta delilik derecesine getirmişti. O, ben, köpeğim, üçümüz de günde 3 defa banyo ediyorduk. Geceleri Paris kahvesine veya sinemaya giderdik. Dönüşte Rose, yorgun argın ayakkabılarımızın altını çamaşır sulusuyla siler, Koton'un ayaklarını yıkamakla kalmaz, bazı geceler zavallı hayvancağızı tepeden tırnağa kadar gıcır gıcır sabunlardı. Fakat mutluluklar rüyadan başka bir şey midir? Bizim mutluluğumuz da çok sürmedi. Acı bir kederle uyandık. Koton fena halde hastalandı. Yemiyor, içmiyor, oynamıyor, daima yatıyor, zayıflıyor, eriyordu. Rose da benim kadar ümitsizdi. Zavallı, verem oldu, diyordu. Ne kadar veteriner varsa hepsine gösterdik. Kına kına verdiler. İçiremedik. Müsiller, şunlar, bunlar hiçbir fayda vermedi. O vakitler Rahmi isminde bir arkadaşım vardı. Rose'u yalnız onunla tanıştırmıştım. Pazar günleri evimize gelirdi. Felaketimizi, Koton için ne kadar üzüldüğünü gördü. Hiç veterinere gösterdiniz mi? Dedi. Gösterdik. Hangi veterinere? İzmir'in bütün veterinerlerini saydım. Hele bir tanesinin iktidarını, ilmini de övmeye kalktım. Bu veteriner İslam olduğu halde santur mu, keman mı, mandolin mi, neydi şimdi unuttuğumuz bir çalgı ismi taşıyordu. Rahmi, azizim köpeğini kaybetmek istemezsen Avrupalı bir veteriner bul göster dedi. Veterinerin Avrupalısı ile Asyalısı arasında ne fark olur dedim. Çok diye güldü. Ne gibi? Köpeğini gösterince görürsün. Bu öneriyi bir paradoks olarak düşündüm. Ama denize düşen köpeğe sarılır. Felaket zamanında, ümitsizlikte, en boş, en çürük temeller üzerine ümit bina etmek ne kadar hoş bir tesellidir. Rose da, boykotaj yapmıyoruz ya, bir Avrupalı veterinere gösterelim. Belki Rahmi Bey'in hakkı var, demeye başladı. Sordum, soruşturdum, Punta'da ihtiyar bir İtalyan veteriner varmış. Sığır vebası uzmanıymış. Halsizlikten gözlerini açamayan zavallı kodunun cesetini kucağıma aldım. Evine gittim. Kapıyı kendisi açtı. Beyaz, çatal sakallı bir adamcağızdı. Galiba sokağa çıkıyordu. Şapkası başında, bastonu elindeydi. Ne istiyor dedi. Köpek hasta dedim. Kalın bastonunu kapının kenarına dayadı. Titrek, zayıf elleriyle kotunu kucağımdan aldı. Gözlerine, ağzına baktı. Sonra tüyleri kokladı. Elleriyle bu beyaz tüyleri araladı. Dikkatli dikkatli baktı. Bunun üzerine bir avuç pire koy iyi olacak dedi. Ne demek? Pire oğlum, bir avuç pire. Kotunu uzattı. Aldım. Birdenbire fena halde canım sıkıldı. Terbiyesiz bunak işte benimle eğleniyordu. Bir ilaç vermeyecek misiniz dedim. İhtiyar gülerek yine münasebetsiz tavsiyesini tekrarladı. Bir avuç pire. Yıkamayacaksın. Üzerinde kalsın. Bu ilaçtır. Hiddetlendim. Benimle eğleniyor musunuz? Ne eğlenmek? Doğru söylerim. Başka ilaç istemez bu. Bunak herif. Ben. Ben. Bunak ha? Sen ya. Canımın sıkıntısından az daha ihtiyarı dövecektim. Ben bunak ha, hem bunak hem terbiyesiz. Ben sana insan gibi hasta hayvanı getiriyorum, sen gevezelik ediyorsun. Hani Avrupalıların dehşetli cehaletler karşısında acır gibi donuk bir gülüşleri vardır. İhtiyar İtalyan veteriner bu özel gülüşle beni baştan aşağı bir süzdü. Sonra haydi bre kafasız adam sen anlamaz bir şeyden git benim dediğimi yap. İyi olursa viziteyi getireceksin. İyi olmazsa yine geleceksin. Benim yüzüme tuh yapacaksın. Cevabı beklemedi. Kapıyı hızla çekti. Önümden uzaklaştı. Acaba bu ilacı yapmalı mıydım? Bir taraftan ihtiyarın Türk diye bana önem vermeyip alay edişine kızıyor, bir taraftan hala bu alayı sahi zanneder gibi olduğuma hiddetleniyordum. Eve geldim. Roza ihtiyarın terbiyesizliğini söyledim. Belki sahidir, bir kere deneyelim dedi. Budala mısın diye güldüm. Ümit bu, pekala. Fakat pireyi nerede bulmalı? Her gün iki defa yıkanan evde pirenin kendi değil ruhu bile yoktu. Ertesi gün yine Koto'nun hareketsiz cesedini kucağıma aldım. İncir tüccarlarından bir arkadaşımın mağazasına gittim. Pireye ihtiyacım olduğunu anlattım. Bizim çuval deposunda bir avuç değil ordularla bulunur dedi. Koto'nu bir ekmekle bu depoya bıraktık. Üzerinden kapıyı kapadık. Bir gün sonra mağazaya Koto'nu görmeye gittim. Deponun kapısını açtık. Koto canlanmış ayağa kalkmıştı. Beni görünce eski Mesut zamanlarında olduğu gibi sıçramaya başladı. O kadar sevindim ki kucakladığım gibi doğru eve koştum. Rose sevgili köpeğimizin tekrar hayata geldiğini görünce benden ziyade sevindi. Aman pireleri üzerinden uçmasın dedim. Nasıl uçurmayayım? Yıkama. Yıkamam. Rose bir hafta sabretti. Hakikaten yıkamadı. Koton o kadar canlandı, o kadar iştahı açıldı ki hacmine eşit yemekle artık doymuyordu. Doktorun bu nasıl etki ettiğini, hala anlayamadığımız tavsiyesini alay zannettiğime pişman oluyordum. Zavallıya hakaret de etmiştim. Fakat itiraf edilen kusurlar hep affedilirler. Mutluluğumuzu tekrar bize veren bu ihtiyara hem af dilemek hem bakma ücretini vermek ihtiyacı beni rahatsız etmeye başladı. Bir sabah kalktım, evine gittim. Bu sefer kapıyı genç bir hizmetçi kız açtı. Beni ihtiyarın tül perdeli küçük odasına soktu. Moroken bir koltuğa uzanmış, beyaz porselenden bir pipoyu içiyordu. Yerinden kalkmadı. Nasıl? Köpek iyi oldu. Oldu dedim. Gördün, nasıl sende kafa boş? Ben söyler, sen şaka sanır. Yanındaki masanın üzerine bir lira bıraktım. Çıkarken kendimi tutamadım, döndüm. Fakat Mösyö... Bizim veterinerler o kadar ilaçlar verdiler, etki etmedi. Pireler nasıl etki etti de köpek canlandı? Buna senin aklın ermez. Niçin Mösyö, ben insan değil miyim? İnsan ama başka insan, cahil adam. Fakat ben okudum. Sizin veterinerler kadar okudum. Verirler köpeğe içmek için ilaç, sakristi, Fransızca söylemeye başladım. Pirenin nasıl etki ettiğini anlamaya iyice kararlıydım. İhtiyar Avrupalı gülmeye başladı. Beni karşısına oturttu. Medli İtalyan Fransızcasıyla aç o boş kafanın kocaman kulaklarını dedi. Bu emir beni öylesine sarstı ki adeta kulaklarımın uzayarak sallandıklarını hisseder gibi oldum. Sağ eliyle çatal sakalının birini bırakıp birini tutuyordu. Ders verir gibi söylenmeye başladı. Siz istersiniz muska, siz istersiniz üfürük, siz istersiniz ilaç, halbuki hastalıkların evvela nedenlerini bulmak lazım. Bu neden bulununca şifa bulundu demektir. Senin köpek hasta. Niçin? Bunu sizin veterinerler düşündü mü? Hayır. Ama yalnız hasta. İlaç lazım. Hayır. Nedenini bulmak lazım. Allah dünyada hiçbir hayvanı, hiçbir organı görevsiz yaratmadı. En fena hayvanların, en muzur mikropların bile görevleri vardır. Dört ayaklı hayvanlar çok tembeldirler. Allah bunların üzerine pireleri koydu. Niçin? Uyandıkları zaman rahatsız olup tekrar uyumamaları için. Bu pirelerin ısırmalarından kaşınarak hareket, yani jimnastik yapmak için. Siz ne yaptınız? Bu köpeği yıkadınız, üzerine kolonya sürdünüz. Vücudunda hiç pire kalmadı. Rahat uyumaya başladı. Uyandı, tekrar uyudu. Uyandıktan sonra onu uyutturmayacak hayvanlar üzerinde yoktu. Uyuya uyuya iştahı kapandı. Midesi bozuldu. Yemedi, içmedi, hareket etmedi. Vücudu toksin doldu. Hastalandı. Bir ay daha üzerine pire koymayaydınız, açlıktan, halsizlikten ölecekti. İhtiyar veteriner pirelerin hayattaki bütün görevini sırasıyla anlattı. Sonra sineklere, farelere, vızvızlara, kedilere geçti. Küçük buzağları koşturmak için tabiat, burunlarının dokunamayacağı bir yere, mesela kuyruklarının dibine Bir takım yapışkan sokucu sinekler musallat ediyordu. Darwin'in gerçeklerini dinliyordum. Veteriner sonra organların görevine geçti. Saçın, bıyığın, kirpiklerin, kaşların görevini söyledi. Sakalın ikinci derecede bir hazım aleti olduğunu anlatırken şaşaladım. Ah siz Türkler, vücut için, hayat için ne kadar lüzumlu olan organlarını keser, görevlerini bozarsınız, dedi. Ne gibi? Mesela koltuğunuzun altındaki kılları kesersiniz. Onların görevi ne? Burnunun içindeki, kulağın içindeki kıllar gibi onun da görevi var. Koltuğun altında adale yoktur. Yalnız ince bir deri. Halbuki ciğerlerin uçları burada. Soğuktan, sıcaktan ciğerleri korumak için tabiat oraya doğal bir kürk koydu. Yarım saat içinde bütün vücudumuzun kopardığımız doğal kürklerini, düşünmeden kestiğimiz diğer organlarımızın da hayret verici önemli görevlerini ayrıntısıyla öğrendim. Gerçekten hayatın pozitif esrarı bir Asyalının iman dolu olumsuz kafasına sığacak iş değildi. Rahmi'ye hak verdim. Rose artık kotonu yıkamaktan vazgeçti. Sevgili köpeğimizin pireleri az zamanda bütün apartmana yayıldı. O kadar ki bizi bile eskisi gibi öğleye kadar yatağımızda uyutmuyor, daha güneş doğmadan erkence kalkıp kahvaltımızı yemeye mecbur ediyordu. Aşk dalgası. Vapur dopdoluydu. Son düdük öttü. İki yandaki çarklar dar kafeslerinde birden uyanan alışkın ve müthiş deniz aygırları gibi hiddetli bir gürültü çıkararak kımıldandı. Bütün vapur hafifçe sarsıldı. Hava gayet güzeldi. Kadıköy'e gidiyorduk. Sonu leylak renkli sisler içinde eriyen Marmara'nın kubbeli, ince minareli, uzun ve uyumuş ufuklarında büyük ve beyaz kenarlı bulutlar parçalanmış köpük dağları halinde yavaş yavaş büyüyor, dağılıyor, toplanıyor, derin çukurlarında yüksek tepelerinde morluklar, koyu mavilikler birikiyordu. Haziran'ın yakıcı güneşi vapurun dumanlardan ve yağmurdan esmerlenmiş tentelerine düşüyor, bazı duran ve yine birden esmeye başlayan kararsız rüzgarı sanki ılıklaştırıyor, sanki ona sarhoşluk verici, hareket ettiren şuh ve fettan bir şey katıyordu. Uzak ve bilinmez masal adalarından gelmişe benzeyen süt gibi beyaz martılar etrafımızda uçuşuyorlar, çıkardıkları tatlı ve derin sesleriyle şehirde kalmış kalabalıktan, uğraşmalardan, hırslardan, kederlerden bunalmış zavallı insanları kendi vatanlarına, gerçekten pek uzak, tenha, sakin yerlere biraz aşk ve şiir tatmak için çağırıyorlardı. Lacivert dalgalar içinde bir masal, bir efsane köşkünü andıran kız kulesi hayalime dokunuyor, ruhumu, hissimi, beyaz ve aydınlık dualarıyla uyutarak aklımdan bütün çevremin, semtimin yankılarını siliyordu.